Ayrım 10, sayfa 86. Ünite 7, test soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi yönetişim uygulamalarında halkın isteklerini ve beklentilerini anlamayı gerektiren bir yönetişim ilkesidir? A. Şeffaflık, B. Katılımcılık, C. Cevap verebilirlik, D. Hesap verebilirlik, E. Stratejik vizyon sahibi olmak. Yanıt C. Cevap verebilirlik. 2. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız idari otoritelerden biri değildir? A. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, B. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, D. Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurulu, E. Sermaye Piyasası Kurulu. Yanıt D. Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurulu. 3. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma ajanslarının kuruluşundaki amaçlardan biri değildir? A. Kamu kesimi, özel kesim ve STK'lar arasındaki işbirliğini geliştirmek. B. Bölgedeki yerel kamu hizmetlerini fiilen sunmak. C. Yerel potansiyeli harekete geçirmek. D. Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak. E. Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak. Yanıt B. Bölgedeki yerel kamu hizmetlerini fiilen sunmak. 4. Aşağıdakilerden hangisi yönetişim tanımlarından anlaşılabilecek ortak unsurlardan biri değildir? A. Hiyerarşik ve bürokratik örgütlenmenin genişletilmesinin gerektiği, B. Kamu yönetimini özel sektörün yönetim anlayışına yaklaştırmanın hedeflendiği, C. Yönetişim bir süreç olarak görüldüğü, D. Çok aktörlülüğün sağlanması süreci olarak görüldüğü, E. Kamu yönetimini ve yönetim anlayışını yeniden düzenleme akımı olarak geliştiği. Yanıt A. Hiyerarşik ve bürokratik örgütlenmenin genişletilebilmesi gerektiği. 5. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası alandaki yönetim stratejisidir? A. Şeffaflık, B. Küresel yönetişim, C. Katılımcılık, D. Hesap verilebilirlik, E. Hukukun üstünlüğü. Yanıt B. Küresel yönetişim. 6. Aşağıdaki örgüt ve örgütlenmelerden hangisi Türkiye'de yönetişim anlayışına göre işleyen oluşumlardan biri değildir? A. Kent konseyleri, B. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, C. Kalkınma Ajansları, D. Radyo Televizyon Üst Kurulu, E. Özel Güvenlik Şirketleri. Yanıt E. Özel Güvenlik Şirketleri. 7. Aşağıdakilerden hangisi yönetişimi, neoliberalizmin devleti ve dünyayı yeniden şekillendirmesinin en önemli araçlarından biri olarak gören eleştiriler yaklaşımlardan ve yönetişim hakkındaki olumsuz görüşlerden biri değildir? A. Yönetişim uygulamalarıyla yurttaşlık kavramının yerini giderek kamu hizmetlerini tüketen müşteri kavramı alacaktır. B. Yönetişim anlayışı, ulus devlet, yerli sanayi, yerli malı gibi korunmacı yaklaşımları ortadan kaldırmak, çok uluslu sermaye karşıtlığını bertaraf etmek istemektedir. C. Yönetişim, merkeziyetçi anlayışı, yerelci anlayışı dönüştürmekte, sivil toplum örgütleri katılımını sağlayarak yönetsel katılıma darbe vurmaktır. D. Devleti bir firma gibi yeniden yapılandırarak piyasa mantığıyla ele alan yönetişim zihniyeti, devleti kamu yararından uzaklaştırmaktadır. E. Yönetişim anlayışı siyasetin toplumsal içeriğini zayıflatmakta ve küresel egemen sınıflarının iktidarını sağlamlaştırmaktadır. Yanıt C. Yönetişim merkeziyetçi anlayışı yerelci anlayışa dönüştürmekte. Yanıt C. Yönetişim, merkeziyetçi anlayışı yerelci anlayışa dönüştürmekte, sivil toplum örgütleri katılımını sağlayarak yönetsel katılıma darbe vurmaktır. 8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de oluşturulan kamu denetçiliği kurumu için söylenemez? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bağlıdır. B. Kamu tüzel kişiliğine sahiptir. C. Özel bütçelidir ve merkezi Ankara'dadır. D. Başvuru yapabilmek için idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesi gereklidir. E. Kuruma belediye başkanları, muhtarlar ve rektörler aracılığıyla başvurulabilir. Yanıt E. Kuruma belediye başkanları, muhtarlar ve rektörler aracılığıyla başvurulabilir. 9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de son yıllarda yönetimin hesap verebilirliğinin artırılmasına yönelik düzenlenenlerden biri değildir? A. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, B. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, C. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, D. 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Görevleri ve Koordinasyonu Hakkında Kanun. E. 5176 sayılı kanunla kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu. Yanıt D. 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Görevleri ve Koordinasyonu Hakkındaki Kanun. 10. Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu uygulanmaya başlanmıştır? A. 8 Haziran 2004, B. 10 Temmuz 2004, C. 8 Ekim 2004, D. 10 Temmuz 2004, E. 18 Haziran 2004. Yanıt A. 8 Haziran 2004. 11. Yönetişimde karşılıklı ilişki ve bağımlılık halindeki faaliyetlerin eş güdümünü ve kendi kendini organize eden kişiler arası ağları, örgütler arası eş güdümü ve sistemler arası döngüyü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Heterarşi, B. Hakimiyet, C. Hiyerarşi, D. Oligarşi, E. Anarşi. Yanıt A. Heterarşi. 12. Rasyonel karar alma yönteminin yararlandığı ana felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir? A. Materyalizm, B. Tarihselcilik, C. Pozitivizm, D. Pragmatizm, E. İdealizm. Yanıt C. Pozitivizm. 13. Bir toplumsal politik sistemdeki ilgili bütün aktörlerin ortak çabalarıyla elde edilen sonuçların oluşturduğu yapı ya da düzen ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A. Yönetim, B. Stratejik yönetim, C. Sivil yönetim, D. Yönetişim, E. Özerk yönetim. Yanıt D. Yönetişim. 14. Kamusal hizmetlerle ilgili temel politika ve kararların alınmasında bu hizmetten yararlanacak olanların görüşlerine başvurulması aşağıdaki etik ilkelerden hangisiyle ilgilidir? A. Katılımcılık ilkesi, B. Şeffaflık ilkesi, C. Hesap verilebilirlik ilkesi, D. Dürüstlük ve tarafsızlık ilkesi, E. Çıkar çatışmasından kaçınma ilkesi. Yanıt A. Katılımcılık ilkesi. 15. Aşağıdakilerden hangisi yönetişimin ilkelerinden biri değildir? A. Dönemsellik, B. Etkin, C. Katılımcı, D. Eşitlik, E. Şeffaf. Yanıt A. Dönemsellik. 16. Belirli koşullarda en avantajlı durum ya da mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye ne ad verilir? A. Pozitivizm, B. Etkinlik, C. Optimal, D. Etkililik, E. Ekonomiklik. Yanıt C. Optimal. 17. Aşağıdakilerden hangisi yönetişim anlayışının öngörülerinden biri değildir? A. Merkeziyetçilik yerine yerellik, B. Stratejik planlama yerine geleneksel bürokratik planlama, C. Katı bürokrasi yerine katılım, D. Kapalılık yerine açıklık, E. Hiyerarşi yerine hesap verebilirlik. Yanıt B. Stratejik planlama yerine geleneksel bürokratik planlama. 18. Aşağıdakilerden hangisi yönetişim tanımlarından anlaşılacak ortak unsurlardan biri değildir? A. Hiyerarşik ve bürokratik örgütlenmenin genişletilmesi gerekliliği, B. Kamu yönetimini özel sektörün yönetim anlayışına yaklaştırmanın hedeflendiği, C. Yönetişimin bir süreç olarak görüldüğü, D. Çok aktörlülüğün sağlanması süreci olarak görüldüğü, E. Kamu yönetimini ve yönetim anlayışını yeniden düzenleme akımı olarak geliştiği. Yanıt A. Hiyerarşik ve bürokratik örgütlenmenin genişletilmesi gerekliliği. 19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yönetişim anlayışına göre işleyen oluşumlardan değildir? A. Kent konseyleri, B. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, C. Kalkınma Ajansları, D. Radyo Televizyon Üst Kurulu, E. Özel Güvenlik Şirketleri. Yanıt E. Özel Güvenlik Şirketleri. 20. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma ajanslarının kuruluşundaki amaçlardan biri değildir? A. Kamu kesimi, özel kesim ve STK'lar arasındaki işbirliğini geliştirmek, B. Bölgedeki yerel kamu hizmetlerini fiilen sunmak, C. Yerel potansiyeli harekete geçirmek, D. Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, E. Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak. Yanıt B. Bölgedeki yerel kamu hizmetlerini fiilen sunmak. Ünite 8. Kamuda karar alma. Çözümlü test soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi idarelerin temel işlevidir? A. Karar alma, B. Planlama, C. Yönetim, D. Yönetişim, E. İşe alma. Çözüm. İdarelerin temel görevi karar almadır. Yanıt A. Karar alma. 2. Akıl ile yoğrulmuş bilgiler kavramını aşağıdakilerden hangisi açıklar? A. Dinamik, B. Olgun, C. Soyut, D. Saptama, E. Görgül. Çözüm: Ampirik, görgül yöntemlerle elde edilerek akıl ile yoğrulmuş bilgiler temelinde kararların alınması modern devletler için kaçınılmaz hale gelmiştir. Yanıt E. Görgül. 3. Stratejik planlama, performans yönetimi ve düzenleyici etki analizi aşağıdakilerden hangisinde kullanılır? A. Kamu yönetimi, B. Yeni kamu yönetimi, C. Yerel kamu yönetimi, D. Merkezi kamu yönetimi, E. İlkel kamu yönetimi. 3. Stratejik planlama, performans yönetimi ve düzenleyici etki analizi aşağıdakilerden hangisinde kullanılır? A. Kamu yönetimi, B. Yeni kamu yönetimi, C. Yerel kamu yönetimi, D. Merkezi kamu yönetimi, E. İlk kamu yönetimi. Çözüm: Özellikle stratejik planlama, performans yönetimi ve düzenleyici etki analizi gibi yeni karar alma teknikleri yeni kamu yönetiminde hakim olmaya başlamıştır. Yanıt B. Yeni kamu yönetimi. 4. Kapsayıcı, rasyonel, sınırlı ya da artırımcı, rasyonel ve karma tarama aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Smith, B. Keynes, C. Friedman, D. Wilson, E. Taylor. Çözüm: Düzenleyici etki analizinin temel varsayımları Woodruff, Wilson'un kamu yönetimi disiplininin alanını belirlerken ilkelerle doğrudan ilişkili olduğu için karar verme ile ilgili bir girişten sonra kapsayıcı, rasyonel, sınırlı ya da artırımcı, rasyonel ve karma tarama olma üzere 3 temel karar alma yöntemi vardır. Yanıt D. Wilson. 5. Aşağıdakilerden hangisi görgülcülük olarak da adlandırılan her türlü bilginin 5 duyu ile elde edilen ölçümüne ve gözleme dayandığını savunur? A. Statiklik, B. Dinamiklik, C. Ampirik, D. Sistematik, E. Yüzeysellik. Çözüm: Ampirisizm, görgülcülük olarak da adlandırılan bu felsefi yaklaşım her türlü bilginin 5 duyu ile elde edilen ölçme ve gözleme dayandığını savunur. Yanıt C. Ampirik. 6. Aşağıdakilerden hangisi iradi ve bilinçli bir süreç olarak kabul edilir? A. Karar alma, B. İşe alma, C. İşten çıkarma, D. Eğitim, E. Öğretim. Çözüm: Karar alınarak belli bir durumu iyileştirmek ya da belli bir sonuca ulaşmak hedeflenir. Bu anlamda karar alma iradi ve bilinçli bir süreçtir. Yanıt A. Karar alma. 7. Aşağıdakilerden hangisi idarenin önleyici, önlem alması kavramını açıklar? A. İradi, B. Proaktif, C. Aktif, D. Denetimsel, E. Katılımcı. Çözüm: İdarenin problemin oluşmasını beklemeden proaktif, önleyici kararlar alması şarttır. Yanıt B. Proaktif. 8. Aşağıdakilerden hangisinde idarenin proaktif önlem alması beklenmez? A. Deprem, B. Sel, C. Yangın, D. Çığ, E. İşe alma. Çözüm: Deprem, sel ve benzeri olması bilimsel olarak öngörülen felaket ve risklere karşı idarenin problemin oluşmasını beklemeden proaktif önleyici kararlar alması gerekir. E. İşe alma. 9. Aşağıdakilerden hangisi pozitivizmin savunucusudur? A. Sokrates, B. Aristo, C. Comte, D. Platon, E. Smith. Çözüm: Auguste Comte'nin ilk olarak ortaya attığı yaklaşım pozitivizmdir. Yanıt C. Comte. 10. Aşağıdakilerden hangisi nesnel araştırmayla kazanılmış bilgi dışındaki bilginin bir değeri olmadığını, tek sağlam bilginin olguları gözlemleyerek elde edilen verilere dayalı bilgi olduğunu ileri sürer? A. Pozitivizm, B. Pragmatizm, C. Sekülerizm, D. Hiyerarşi, E. Heterarşi. Çözüm: Pozitivizm ile doğrudan ilişkili olan rasyonel bakış açısı, insanın karşılaştığı problemleri çözebilmesi için en doğru yolun bilimsel bilginin geliştirilmesi olduğunu ileri sürer. Yanıt A. Pozitivizm. 11. Aşağıdakilerden hangisi olası çözüm yollarının bulunarak bunların birbirleriyle karşılaştırılması durumunda en optimal çözümün bulunacağını ileri sürer? A. Pozitivizm, B. Pragmatizm, C. Sekülerizm, D. Hiyerarşi, E. Heterarşi. Çözüm: Aydınlanma anlayışı problemle ilgili tüm bilginin elde edilmesi, olası çözüm yollarının bulunarak bunların birbirleriyle karşılaştırılması durumunda en optimal çözümün bulunacağını ileri sürer. Yanıt A. Pozitivizm. 12. Toplumsal problemlerle ilgili olarak gerekli verilerin toplanması, bunların analiz edilmesi ve en doğru karar seçeneklerinin hükümete aktarılması aşağıdakilerden hangisinin temel görevidir? A. Devlet, B. Kamu, C. İşçi, D. İşveren, E. Bürokrasi. Çözüm, bürokrasinin görevi toplumsal problemlerle ilgili olarak gerekli verilerin toplanmasını ve bunların analiz edilmesi ve en doğru karar seçeneklerinin hükümete aktarılması olarak görüşülmüştür. Yanıt E. Bürokrasi. 13. Bürokratların önerdikleri seçenekleri değerlendirerek kararı almak aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A. İşçilerin, B. Yöneticilerin, C. Halkın, D. Devletin, E. Parlamentonun. Çözüm, bürokratların önerdikleri seçenekleri değerlendirerek kararı almak ise parlamentoya ve dolayısıyla da halka karşı sorumlu olan siyasetçilerin görevidir. Yanıt E. Parlamentonun. 14. Karayolu yapımında kullanılan iş gücü, mıcır, mazot kaynaklarının mümkün olan en ucuz maliyetle edinilmesi aşağıdakilerden hangisini gösterir? A. Etkililik, B. Etkenlik, C. Etkinlik, D. Ekonomiklik, E. Tutarlılık. Çözüm, kullanılan giderlerin mümkün olduğu kadar ucuza mal edilmesini ifade eder. Yanıt D. Ekonomiklik. 15. Karayolu yapıldıktan sonra üzerinde işlek bir trafik olması, yoldan kaynaklı trafik kazalarının olmaması, yolun zaman içerisinde deformasyona uğramaması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Etkililik, B. Etkenlik, C. Etkinlik, D. Ekonomiklik, E. Tutarlılık. Çözüm, etkililik sonuca ulaşmayı ifade eder. Yanıt A. Etkililik. 16. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimince ilk devlet olarak kabul edilir? A. Sümerler, B. Hititler, C. Akatlar, D. Babiller, E. Urartulular. Çözüm, Sümer kanunlarının en eski olarak kabul edilen ve M.Ö. 2375 tarihlerinden Urukagina kanunu ile Hammurabi kanunları aile, evlenme, boşanma, ticaret, ücretler ve toplumsal gruplarla ilgili düzenlemeler içeren kanunlardır. Yanıt A. Sümerler. 17. Aşağıdakilerden hangisi ampring anlamına gelmektedir? A. Soyut, B. Görgül, C. Geçmiş, D. Gelecek, E. Sabit. Çözüm, ampring, görgül yöntemlerle elde edilerek akıl ile yoğrulmuş bilgiler temelinde kararların alınması modern devletler için kaçınılmaz hale gelmiştir. Yanıt B. Görgül. 18. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde en önemli karar alıcıdır? A. İşçi, B. Çalışan, C. Öğrenci, D. Hizmetli, E. İdareci. Çözüm, İdareciler tarafından verilen kararlar, kamu kurum ve kuruluşlarının karşılaştıkları problemleri nasıl çözeceklerini, kamu kaynaklarını kimlerce hangi koşullarla nasıl tahsil edileceğini ve kamusal hedeflerin nasıl belirlenip başarılacağını belirler. Yanıt E. İdareci. 19. Aşağıdakilerden hangisi iki ya da daha fazla seçenek içerisinden bir tanesini bilinçli ve iradi olarak seçme anlamına gelir? A. İkilem, B. Doğruluk, C. Seçim, D. Karar alma, E. Kararsız olma. Çözüm, karar alma iki ya da daha fazla seçenek içerisinden bir tanesini bilinçli ve iradi olarak seçmektir. İdarenin karar almaması toplumsal sorunların oluruna bırakıldığı anlamına gelir. Yanıt D. Karar alma. 20. Aşağıdakilerden hangisi idarenin toplumsal bir problemle ilgili herhangi bir karar almaması anlamındadır? A. Eylemsizlik hali, B. Kararsızlık hali, C. Rutin hal, D. Klasik hal, E. Durağan hal. Çözüm, idarenin toplumsal bir problemle ilgili herhangi bir karar almaması eylemsizlik hali de eğer bilinçli bir eylem ise bir karar olarak değerlendirilebilir. Yanıt A. Eylemsizlik hali. 21. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal problemlere nihai kamusal yararlar sağlamak adına çözümler üretenleri tanımlar? A. Kamusal mühendislik, B. Toplumsal mühendislik, C. Sosyal mühendislik, D. Katılımcı mühendislik, E. Bireysel mühendislik. Çözüm, kararlar toplumsal kesimler tarafından idarecilere aktarılarak kararlar daha sonra alınmalıdır. Aksi halde sosyal mühendislik söz konusu olur. Yanıt C. Sosyal mühendislik. 22. Kapsayıcı rasyonel karar alma modelinin sağlıklı ve öngörüldüğü bir şekilde işleyebilmesi bazı varsayımlara dayanmaktadır görüşünü aşağıdakilerden hangi düşünür savunur? A. Smith, B. Keynes, C. Friedman, D. Weber, E. Downs. Çözüm, kapsayıcı rasyonel karar alma modelinin sağlıklı ve öngörüldüğü bir şekilde işleyebilmesi bazı varsayımlara dayanmaktadır. İlk varsayım, idarecilerin her zaman için rasyonel düşünen bireyler olduklarıdır. Yanıt D. Weber. 23. Hatalara rağmen başarmak makalesi aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Smith, B. Keynes, C. Friedman, D. Lidlon, E. Downs. Çözüm, Lindblom, Hatalara Rağmen Başarmak isimli klasik makalesinde rasyonel kapsayıcı modelin yalnızca pratikte mümkün olmadığını değil, aynı zamanda arzunulur da olmadığını ileri sürmektedir. Yanıt D. Lindblom. 24. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi karma tarama modelini oluşturmuştur? A. Smith, B. Etzioni, C. Friedman, D. Lindblom, E. Dons. Çözüm. Her iki karar alma modelinin sınırlı olduğunu düşünen Amerikalı sosyolog Amitai Etzioni, karma tarama adını verdiği üçüncü bir karar alma yöntemi önermektedir. Yanıt B. Etzioni. 25. Etzioni, kamu idaresi tarafından alınan kararları ikiye ayırır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir? A. Sıradan, B. Sıradan olmayan, C. Küçümsenmeyen, D. Başarılı, E. Başarısız. Çözüm. Etzioni, kamu idaresi tarafından alınan kararları ikiye ayırır. Büyük, önemli kararlar, sıradan kararlar. Yanıt A. Sıradan. 26. Aşağıdakilerden hangisi Etzioni'nin modeline yöneltilen ilk eleştiridir? A. Temel ve önemli kararlar ile düzenli kararlar arasındaki ayrımın nasıl yapılacağının belli olmaması. B. Temel kararların hafife alınması. C. Önemli kararlar üzerinde durulmaması. D. Temel ve önemli kararlar ile düzenli kararlar arasındaki ayrımın net olması. E. Kararların güvenilir olmaması. Çözüm. Etzioni'nin modeline yöneltilen ilk eleştiri ise temel ve önemli kararlar ile düzenli kararlar arasındaki ayrımın nasıl yapılacağının belli olmamasıdır. Temel kararlara ne kadar zaman ve kaynak ayrılacağı da açık değildir. Yanıt A. Temel ve önemli kararlar ile düzenli kararlar arasındaki ayrımın nasıl yapılacağının belli olmaması. 27. Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici etki analizinin aşamalarından değildir? A. Problemin doğası ve boyutu nedir? B. İlgili sosyal paydaşların görüşleri nelerdir? C. Problem yeterince önemli midir? D. İdarenin müdahale etmesine gerek var mıdır? E. Eğer idarenin müdahalesine gerek varsa bu sorunu gidermek için hangi amaçlar tercih edilmelidir? Çözüm. Ek olarak bu amaçlara erişmek için temel politika seçenekleri nelerdir? Bu seçeneklerin olası ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri nelerdir? Problemleri çözmekte etkinlik ve etkililik açısından temel seçenekler hangileridir? İlerideki izleme ve değerlendirme nasıl tasarlanmalıdır? Soruları da düzenleyici etki analizinin aşamalarındandır. Yanıt C. Problem yeterince önemli midir? 28. Rasyonel kapsayıcı modele yönelik eleştirileri sistemli bir biçimde dile getiren ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Keynes, B. Weber, C. Dons, D. Simon, E. Friedman. Çözüm. Simon, gerçek hayatta kamu görevlilerinin çoğunlukla tüm seçenekleri bulmaya çalışmadıklarını, daha çok deneyimlere dayanarak yeteri kadar seçenek bulmakla tatmin olduklarını ileri sürmüştür. Yanıt D. Simon. 29. Sınırlı sayıda veri ve seçenekle elde edilen sonuç da doğal olarak optimal olmayacaktır görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Keynes, B. Weber, C. Dons, D. Simon, E. Friedman. Çözüm. Sınırlı sayıda veri ve seçenekle elde edilen sonuç da doğal olarak optimal olmayacaktır. Simon, karar alıcının amacının optimal değil, yeterince iyi bir karar olmak olduğunu vurgular. Yanıt D. Simon. 30. Kararların tek bir birey tarafından değil, birçok idari ve siyasi düzeydeki birçok kişi tarafından alınmasını hangi görüş savunur? A. Rasyonel kapsayıcı görüş, B. Pozitif kapsayıcı görüş, C. Geniş kapsamlı görüş, D. Sabit görüş, E. Statik görüş. Çözüm. Rasyonel kapsayıcı modelin öngördüğü gibi kamu yönetiminde kararlar tek bir birey tarafından değil, birçok idari ve siyasi düzeydeki birçok kişi tarafından alınır. Yanıt A. Rasyonel kapsayıcı görüş. 10. ayrımın sonu, sayfa 98.